Ayrım 45, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 516. Yazgının hızlandırılmış kanatları. Bu kez eline izi dikkatle sürülmesi gereken sağlam bir ipucu geçirdiği kanısındaydı Pep Komuk. Bir şeyleri kendi başına başarma arzusunda olduğu için bu durumdan ne Taure'ye ne Jamin'a şimdilik söz etmek niyetinde değildi. Sakin sayılabilecek ılık bir öğle sonrasında güvenlik sarayında Jamin'ın kendisini tıktığı odada sıkıntı içinde otururken Kuara'nın kaldığı yere ilişkin eline ulaşan bilgi üzerine hemen dışarı fırlayıp solu Kuara'nın evinde, daha doğrusu ininde aldı. Odragend'in biraz dışında Forea yolu denilen alçak tepelerin eşiğindeki tamamı ilgi ve bakıma gereksinim duyan yaşlara ayrılan geniş bir bölgede yemyeşil korular arasına kurulmuş yaşlar yurduna vardığında solu çoktan kesilmişti. Mağara ağızlarını andıran kapıları ve yuvarlak hatlarıyla evden çok ine benzeyen alçak damlı gösterisiz evlerin birinde yaşayan Kuara'yı bulduğunda yorgunluktan bir şey soracak halde değildi. Buyur edildiği koltukta bir süre dinlenip toparlanması gerekmişti. O kadar uzun zaman oldu ki bir konuğum gelmeyeli diye karşılıyor onu Kuara. Sevinci unutmuş bir sesle söylüyor bunu. Eski bir atalar sözdür, bilir misiniz? Mezarı dorukta olanların ziyaretçisi az olur derler. Sonra kendi eliyle hazırladığı bitki çayını adeta zorla içiriyor Pep Komuk'a. Kuara'ya baktıkça onda ayda sağlık yurdundaki rüya terbiyecisi kuyu her ayı hatırlatan bir şeyler olduğunu düşünüyor Pep Komuk. En çok da gözlerinin yeşil mi gri mi olduğunu anlaşılmayan o tuhaf belirsiz rengi. Kapıyı çalarken ziyaret nedeni olarak Ayo'daki sağlık yurdundan bir dönem yardım almış, kayıp kişilerle ilgili bir araştırma yaptığını, bunun için Kuara'nın bilgisine başvurma gereği duyduğunu söylemişti Pep Komuk. Bunun üzerine Kuara'nın yüzünden kalın bir bulut geçer gibi olmuştu. Konuşmaya başladıktan bir süre sonra yalnız olmadıklarını, arka tarafta kış bahçesini andıran bir bölmenin dalların, yaprakların gölgelendirdiği kuytu yerinde birinin daha oturduğunu fark ediyor Pep Komuk. Fark ettiği anda ürküyle sıçrıyor yerinden. Yüzün önemli bir bölümü gölgede kalmış, neredeyse kımıldamadan sessizce cisimsiz bir karaltı gibi duran o adam ne zamandır orada ve ne yapıyor? Pep Komuk'un tedirgin halleri birkaç kez boynunu uzatıp meraklı ve ısrarlı bakışlarla arka tarafı yoklaması üzerine Kuara bir açıklama yapması gerektiğini hatırlıyor. Aa evet, şimdi anladım, ona bakıyorsunuz diyor. Merak etmeyin, ses sedası önce otur. Oğlum gibidir. Bazen böyle ansızın çıka gelir. Orada önce oturarak kendince beni korur, kollar. Sonra neye olduğunu bilmeden derin bir iç çekiyor. Yüzü geçmişten gelen bir hatıranın güçlü rüzgarında dalgalanır gibi ifade değiştiriyor. Konuşmasını sürdürmek için yardım almak istercesine dönüp dışarıya, manzaranın boşluğuna bakıyor. Sesini alçaltmaya çalışarak adı ne diye soruyor Pep Komuk. Sırf bir şey söylemiş olmak için öylesine sorulmuş bu soru Kuara'nın kederli gülümseşine çarpıp dağılıyor. Omuzlarını kısıp sesini alçaltarak bilmem diyor. Gerçek adını kendi de bilmez. Yıllarca kimse öğrenemedi gerçekte kim olduğunu. Ben ona Yasnura diye seslenirim. Eski Wine Mook dilinde rüyasında ağlayanların uyandıklarında göz çukurlarını buldukları yaşa Yasnura denir. Hatırladıklarının hızından iç yorulmuş gibi, neyse bu uzun bir hikayedir diye konuyu değiştirmeye çalışıyor. Anlamı olan adlar ne güzel diyor Pep Komuk, insanın içine dokunuyor. Bu arada Yasnura dediği adam adı geçince çağrılmış gibi oturduğu yerden kalkarak yavaş yavaş ışığa çıkıp onların bulunduğu yere geliyor. Pep Komuk bir anda kanının donduğunu hissediyor. Görünüşünde, davranışlarında tehditkar bir yan olduğundan değil bu, Pep Komuk onu birdenbire tanıdığı için. Aradan geçen yıllar adamın yüzünde bir şeyleri değiştirmiş de olsa tanıyor onu Pep Komuk. Lura'da çizim evlerinde kopyalattığı, halen çantasında dürülü duran resmin sahibi bu adam. O sıralar iyice sinirine dokunan Jamin'a benzettiği bu tuhaf görünüşlü adamın kaydında zararsız meczup yazdığı için komiklik olsun diye bu resmi kopyalatıp saklamıştı. Yaşam örgüsünün bazı iplerini ele veren tuhaf tesadüflerin insanın derinlerinde nasıl bir endişeyi harekete geçirdiğini bilmediği için neden korktuğunu anlamadan korkuyor. Bu sırada Kuara dönüp sen de çay alır mıydın diye soruyor. Yasnura diye seslendi adama. Hayır teşekkür ederim diyor adam. Ben su içtim çok. Sanki konuşamazmış, konuşmaması gerekirmiş izlerimine kapıldı bu tuhaf adamın ağzından dökülen sözler nedense rahatlatıyor Pep Komuk'u. Bir anda sıradan herhangi bir insan oluveriyor gözünde. İçinde bulunduğu Kaderin karanlık bir alayına benzeyen bu tuhaf duruma gülümsüyor. Şu anda çantasında resminin olduğunu bilse ne yapardı acaba diye geçiriyor içinden. Saçma bir tedirginlik içinde gülmemek için yüzünü buruşturuyor. Adamın Pepkamok'un dikkatine takılan Jamon'la olan ikinci benzerliği aynı kaslı hayvan boynu. Baktıkça Jamon'a benzeyen yanları kadar farklı yanları olduğunu görüyor karşısındaki adamın. Yüzün ortasındaki yara benzerliğini tam ortasına ikiye bölerek birini diğerinden uzaklaştırıyor sanki. Şu hali ondan daha yaşlı göründüğü için resimdeki hal çok daha fazla benziyor Jamon'a. Nedense onu uzun uzun konuşturması hakkında daha fazla bilgi alması gerektiğini hissine kapılıyor Pepkamok. Böylelikle durum kendi gözünde normalleşeceği, içinde uyanan adlandıramadığı kuşkular dağılacağı benziyor. Sıradan sohbet konuları açıyor. Nereli olduğunu, ne iş yaptığını soruyor ona. Anakaranın güney burnundaki Kouterion'dan olduğunu söylüyor adam. Kentin ve bütün güney burnunun olan Kouterion fenerinde bir dönem ışık çarkısı olarak çalıştığından söz ediyor. Tuhaf bir aksanı var. Kısa kesik cümleler kuruyor. Sözcükler tane tane ezilerek çıkıyor ağzından. Konuşurken cümleleri ağzına yarım bıraktığı, bazen de okumayı yeni söküyormuş gibi kekelediği oluyor. Sesinde hiçbir duygu yok. Kendi konuşmuyor da bir başkasını seslendirmeye çalışıyor sanki. Konuya kapılıp konuşması hızlandığı zamanlar kendinde değilmiş de sayıklıyormuş gibi hızlı, kopuk ve bulanık bir hal alıyor sözleri. Neden sonra lafın ortasında birdenbire "benim gitmem gerekiyor" diye fırlayarak kalkıyor ayağa. "Evden beklerler, bizimkiler beni çok merak eder." Birileri onu engellemeye kalkışacakmış gibi sesine tehditkar bir ton geliyor, sesinin kında bir bıçak saklı sanki. Cora eliyle "siz ona bakmayın" anlamına gelebilecek yatıştırıcı bir hareket yapıyor Pepkamok'a. O sırada Yasnur'a "ben sonra yine gelirim" diyerek Cora'nın eteğini öpüp hızlı adımlarla çıkıyor. Gitmesiyle birlikte evin havası hafifliyor sanki. Eşyaların köşeleri yumuşuyor. "Tuhaf bir adam" diyor Pepkamok. "Bakmayın, görünüşüne zararsızdır" diyor Cora. Yüzünde adeta uzun bir efsane dinlemeye hazırlanan merakla "gerçekten Kouterion fenerinde mi çalışmış" diye soruyor Pepkamok. "Kouterion'u gördüğünden bile emin değilim" diyor Cora. "Her şeyi uydurur o. Sınırsız bir hayal gücü vardır. Anlattığı hiçbir şey gerçek değildir. Aslında hiç kimsedir. Yıllar önce Ayo'da rüya terbiyeciliği yaptığım sıralar perişan bir halde yaralar bereler içinde getirmişlerdi onu bana. Dağ çapulcuların elinden kaçmış olduğu söyleniyordu. Kendi değildi. Kim olduğunu bilmiyordu. Sonraları da bilmedi. Hala da bilmez. Kaç kez üzerinde denediğimiz geri kazandırılmış hafıza çalışmaları da sonuç vermedi. O sıralar henüz yeni yetme bir genç olduğu halde kötülük dolu bir geçmişten geldiği belliydi. Gerisi hazin hikaye. Rüyalarının, korkularının, sanrılarının içinde kayboldu zavallı. Kendisinin çocukları öldüren azılı bir katil sandı bir zaman. Onları kesip etlerini lime lime doğradığından söz ederdi. Bugüne kadar bir karıncayı bile incittiğini görmedim oysa. Düşünün, biz tek bir kişi olarak yaşamakta bunca zorlanırken o içinde yaşayan kaç kişiyle birden baş etmek zorunda kalıyor. Odragent'te mi oturuyor? Hayır, oradan oraya gezer. Sık gelir mi sizi görmeye? Pek sayılmaz. Beni hatırladıkça gelir. Neyi ne zaman hatırlayacağı belli olmaz. Hafızası kısa sürelidir. Çoklu kimlik dediğimiz içinde birden fazla kişi barındıran ağır bir ruh bozukluğudur bu. Sık sık karakter, isim, hayat değiştirir. Örneğin birkaç gün sonra beni ona sorduğunuzda iştenlikle beni hiç tanımadığını söyleyebilir size. Düşünün, geçmişten en çok hatırladığı kişi benim. Benim gibi herkesin unuttuğu birim bir tek onun hatırlamasına kaderin acı bir alayını bulurum. Sonra sesinde kime olduğu belli olmayan bir sitemle Aya'daki günlerinden söz etmeye başlıyor Cora. Oradan kovulur gibi uzaklaştırılmasından, kendisine yöneltilen saçma sapan suçlamalardan, konunun iyice dağıldığı zamanlar Pepkamok sözü yeniden Yasnur'a getirmeyi başarıyor. Evet, onun rüya defterlerinin kendisini tuttuğunu söylüyor Cora. Ama o defterlerden ona ilişkin bütünlüklü bir hikayenin çıkmasının olanaksızlığına işaret ediyor. Başlarda inkar ediyor görünse de Pepkamok'un sıkıştırmaları üzerine Ayo'dan ayrılırken bazı defterleri yanı sıra getirdiğinden aralarında Yasnura'nınkilerin de olduğunu kabul ediyor. Jamon'un da Tauron'un da kendisini en çok duymak istediği söz bu. Katilin kullandığı takma atları çoktan ezberlemiş olduğu halde emin olmak için Cora yeniden çay demlemeye kalktığında çantasından çıkardığı listedeki adlar arasında Yasnura'nın olup olmadığına bakma gereği duyuyor. Cowra'nın defterlerini nereye saklamış olabileceğini tahmin etmeye çalışarak oturduğu yerden etrafa şöyle bir göz gezdirirken mutfak köşesine Cowra'ya elinize şöyle bir göz atabilir miyim diye seslenip ayağa kalkıyor. Cowra yeniden salon tarafına döndüğünde ona elindeki listede adı geçenleri tanıyıp tanımadığını soruyor. Yardım edemediği için üzüntülüymüş gibi başını iki yana sallıyor Cowra. Bu adamların kulağına yabancı geldiğini, zaten herkes hatırlamasının güç olduğunu söylüyor. Ona elindeki defterleri izin sürdükleri katil nedeniyle araştırdıklarını söyleyecek olursa, Cowra'nın onlara bakmasına asla izin vermeyeceğini, ne pahasına olursa olsun Yasnura'yı korumak isteyeceğini derin bir bilgi olarak hissediyor Pepcomuk. Belki elinden her şeyini alan hayat bir tek bu yarı meczup zavallı adamı bırakmış ona. Böyle durumlarda yalanların, hilelerin kurtarıcına sığınmanın en iyi yol olduğunu biliyor. Yasnura'nın aslında nasıl biri olduğuna, onun geçmişine duyduğu meraktan iyice çocuksulaştırdığı bir bilgiyle söz etmeye başlıyor. İnsanlara her zaman biraz budalaymış gibi göründüğünün ve bunun böyle zamanlarda işe yaradığının farkında. Ayrıca şu an bu yaşlı adamın şefkatini kullanmaya çalıştığını da biliyor ama bundan başka çıkış yolu görünmüyor şimdilik. Cowra ise birileriyle dostluk ve dayanışma duygularına kaynaşıp yeniden bir aile olmuş gibi Pepcomuk'un söylediklerinden hoşnut gülümsüyor. Defterleri kaldırmış olduğu sandığı arayıp bulmasının, ortaya çıkarıp işlerini karıştırmasının zaman alacağından büyük bir zahmete katlanması gerekiyormuş gibi söz ediyor. Bu nedenle defterleri görmesini ancak bir dahaki sefere izin verebileceğini söylüyor. Aslında uzun zamandır hasretini çektiği iyi bir dinleyici olan Pepcomuk'un kendisini bir kez daha ziyaret etmesi için buna zemin hazırlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Pepcomuk ise onu yalnızlık çektiğini anlamış olmakla birlikte bu tür ziyaretlerin yaşlı adamı nicedir doyurulmamış önemsenme ihtiyacı karşıladığını, onun bir dahaki sefere diyerek aslında bu ilginin sürmesini istediğini fark etmiyor. Çünkü bütün aklı fikri o lanet olası defterlerde ve yolun bundan sonrasında Jaime'a danışmadan bu işin içinden çıkamayacağını hissediyor. Gün boyu her adımında gözlerinin üzerinde hissettiği Jaime'ın şu yaptıklarını görse kendisine mutlaka gurur duyacağını düşünerek göneniyor. Güvenlik sarayına döndüğünde ilk kişi Pepcomuk'u aratmak olan Taura'ya alacele dışarı çıktığı ama nereye gittiğini bilinmediği söyleniyor. Her an herkesi elinin altında bulmak isteyen denetim tutkulu biri olarak bu duruma canı sıkılan Taura, bu kez Taulu Tusseneaf olduğunu söyleyen yaşlı adamın ardına taktığı genç polisi bugün mutlaka görmek istediğini sert bir sesle bildiriyor. Jaime'ın ilk gördüğünde Dehamar'ın onu katil sanmış olması artık eskisi kadar eğlenceli gelmiyor Taura'ya. Ortada kuşku duyulması gereken bir durum olduğu halde tam olarak neden kuşkulanması gerektiğini bilemiyordu. Düşüncelerini berraklaştırıp bir sıraya koymak ihtiyacındaydı. Odanın içini bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan vazgeçip masasına oturuyor. Ortaya çıkan bu muğlak tablo nedeniyle şu andan itibaren soruşturmanın esenliği adına ortaya çıkan yeni bilgilerin gelişmelerin Jaime'dan gizli tutulması gerektiğine karar veriyor. Pepcomuk'u aratmasının nedeni buydu. Şu şapşal görünüşlü polis yamağının tam olarak neler bildiğini öğrenmek istiyordu. Göründüğü kadar aptal olmadığını bugün anlamış bulunuyordu. Bunca zaman Abrakaksa'nın resmini sakladığına göre başka sakladığı bilgiler de olabilirdi. Ezik ruhlu ikinci adamların her zaman diğerleri hakkında sinsizce biriktirdikleri kirli hazineleri olurdu. Asıl önemlisi Jaime'ın ilişkin tam olarak ne biliyordu. Tüm bunları bir an önce öğrenmeliydi. Mesleği gereği insanlara hep şüpheyle yaklaşan biri olmuştu ama bu sefer söz konusu kişinin hem yakınlık duyduğu bir insan hem de polis olması içinin dengelerini alt üst ediyordu. Bir polisin kafası benzer biçimde çalışan, benzer eğitimlerden geçmiş bir diğerini sorgulaması kolay iş değildi. Arkasına yaslanıp en olmayacak şey gibi görünen Jaime'ın aradıkları katil olması ihtimalini verileri alt alta dizerek zihin alıştırmaları yaparcasına sakin kafayla şöyle bir gözden geçirmek istiyor. Çoğu kez tek başına gezen bir atlı polis istediği yere rahatlıkla girip çıkabilen biri. Uzun yol araştırmalarında bile yanına ikinci polis almamaktaki inadıyla biliniyor. Bugüne kadar en uzun eşlikçisi Pepcomuk denen şu budala. Ne zaman nerede olacağını çoğu kez kendisinin belirlediği bir çalışma düzeni kurmuş olduğu için cinayetlerin işlendiği şehirlerdeki varlığını rahatlıkla herkesten gizleyebilir. Olay yerinde görünse bile orada bulunma nedenini mantıklı biçimde açıklayabilir. Kimse başarısını bu ölçüde kanıtlamış bir polisten kuşku duymayı aklına getirmez. Bugün oyunlar evi sahnesinde o tuhaf havasında Duyun'un Jaime'nin anlattıklarını oturduğu yerden gizce dinlemişti Taura. Oraya giderken onlardan saklanmak gibi bir niyeti yoktu. Salona girdiğinde zaten başlamış olan konuşmalarını nezaketen bölmek istememiş, salonda bir köşe ilişmeyi uygun görmüştü ancak konuşma ilerledikçe Duyun'un anlattıkları karşısında kapıldığı dehşette karanlığa sinme, kendini gizleme gereği duymuştu. Duyun'un sözlerinin ışığında Jamie'nin bu cinayetleri işlerken kendinde olmaması ihtimali gelmişti aklına. Sahiden işlediği cinayetleri hatırlamıyor, aradığı katilin kendisi olduğunu bilmiyor olabilir miydi? Bir noktadan sonra ayin sungusunda kendisinden geçmiş bir şaman gibi konuşmaya başlayan Duyun'un sözlerinin arasında ima etmek istediği bu muydu? Bugüne kadar işlenen cinayetler bazı farklılıklar gösterse de hepsinin ortak bir özelliği olduğu biliniyor. Katil kurbanın önce yüzüne ve boynuna saldırıp ardından etlerini doğruyor. Öldürmekten çok parçalamakla ilgili olduğu belli. Jamie'nin kardeşini öldürenler de onu parça parça doğramamışlar mıydı? Bunu nasıl düşünememişti? Jamie'nin iki ruhlu tehlikeli bir akıl hastası olma ihtimali neydi? Eğer öyleyse bugüne kadar kendini nasıl gizleyebilmişti? Bunun yanıt hiç kuşkusuz işlenen cinayetlerin arasına giren uzun zaman dilimlerinde yaşadıklarında yaptıklarında saklıydı. Bir polis olarak bilinir, herkesin gözü önündeki düzenli yaşamını sürdürürken onu ateşleyen bir olay nedeniyle birdenbire katile dönüşmüş olabilir miydi? İşlediği bu cinayetler giderilmiş adalet duygusunun katilleri yıllardır bulunamamış kardeşinin zamanla yayılan uzun bir intikamı olabilir miydi? Belki de polis olmayı tam da bu nedenle seçmişken yıllardır o katillerin hayaletleriyle boğuşurcasına suçlu kovalamak ona yetmemiş olabilir miydi? Tehlike ve macera bağımlısı polislerin hayatları boyunca birilerini kovaladıktan sonra günün birinde kendilerinin azılı bir suçluya dönüşmesi görülmemiş şey değildi. Bugün Duyun'un söylediklerine bakılacak olursa bağımlılık da bir rüya çeşidi olmalıydı. Bir rüyayı tekrarlayarak sabitleme ihtiyacı. Hayatın tutkulara yetmediği yerde insanın rüyaya sığınması ya da kendine bir rüya yaratması anlaşılmaz bir şey değildi. Bu olasılıkların dışında dönüp Duyun'un anlattıklarını tartıyordu kafasının içinde. Şu aklından geçenler baştan aşağı saçma bile olsa düşünüp tartmaya değerdi. Eldeki bilgilerin verileri ışığında işlenen şair cinayetleri sırasında hangi tarihte kimin nerede olduğuna ait son zaman mekan çizelgesini Jamie'nin kendisi çıkarmıştı. Ellerindeki listede adı geçen kişilerin, adların, kimliklerin izi buna göre sürülmüş, tüm bu veriler çaprazlamasına ilişkilendirilmişti. Belki de çizelgede en önemli şey eksikti. Cinayetler sırasında Jamie'nin kendisinin nerede olduğu, bir de o yara, Dehamar'ın tarif ettiği ve Tepkomok'un taşıdığı resmi görülen yüzdeki yara, Duyun'un dediği gibi o yarayı nereye saklıyordu acaba? Belki de öyle bir yara yoktu, cinayet öncesinde oyuncular gibi kendi yapıyordu o yarayı. Onun için simgesel bir anlamı olmalıydı bunun. O yara olmadan cinayetleri işleyemiyordu belki. Yara ardına saklandı, ikinci kimliğiydi. Bütün bunları düşündüğünde Jamie'nin yüzü eskisi kadar tanıdık gelmemeye başladı tavraya. O şimdiden adeta bir yabancı olmuştu. Hikayesini henüz öğrenemediği bir yabancı. Bir yerden rüzgar esmiş gibi birdenbire şu an Dehamar'ın hayatının tehlikede olabileceği hissi yokladı Taura'yı. Onun bugüne kadar katilin elinden kurtulmayı başaran ve katilin yüzünü gören tek tanık olduğunu hatırladı. Yaralı yüz yarım kalan işini tamamlamak, bu kez onu tamamen ortadan kaldırmak isteyebilirdi. Dehamar'ın şu anda sıkı korunan güvenli bir evde kalıyor olması bu durumda pek bir şey ifade etmiyordu. Örneğin Jamie'nin rahatlıkla girip çıkabilirdi oraya. En iyisi onu bilgilendirmeden Dehamar'ın yerini gizlice değiştirmekti. Pepcomok'un çantasından çıkardığı Abraxa'nın resmini gördüğünde de bu konuyu Jamie'nin nasıl açacağını bilemezken her şey kısa zaman içinde öyle akıl almaz bir hale almaya başlamıştı ki şimdi hiç bilemiyordu. Bunları Jamie'nin konuşmayı ertelemesi en azından bir süre bekletmesi gerekiyordu. Katilin kendisi olduğunu bilmeyen bir polisle ardındaki polisin kendisi olduğunu bilmeyen bir katil. Durum gerçekten bu muydu? Hangi oyunun böyle bir konusu olabilirdi ki? Gerçek yaşamın kurgusu bir oyunda insanın karşısına çıktığında çoğu kişi bunu zorlama ve inandırıcılıktan yoksun bulmaz mıydı? Oysa hayatın her zaman bir adım önde olduğunu tavura geçmişte yaşadıklarından çok iyi biliyordu. Jamie'nin iki ruhlu biri ise ya da zamanla yarılarak iki ruhlu birine dönüşmüşse kendisi bu durumdan hiç şüphelenmemiş olabilir miydi? Örneğin her cinayette kendisinin de orada olduğu dikkatini çekmemişti. Dehamar katil kendisine çok benzettiğini söylediğinde de düşünmüş ya da hissetmişti. Bugün sahne üzerine konuşurken Duyun'un anlattıkları onu hiç mi kuşku uyandırmamıştı? Belki de en korkuncu her şeyi ta en baştan biliyor, hatta tasarlıyor olmasıydı. Polislik onun yalnızca rolüydü. Jamon'un ta en başından eli kanlı bir katil olması fikri Tauri'ye fazla geliyor, buna inanmakta zorlanıyordu. Mesleği için gereken hayal ve tasavvur gücünün aynı zamanda ona oyunlar oynayan yanıltıcı bir kaynak haline gelebileceğini hiç unutmaması gerekiyor. Hayal gücüne yaslanarak alınan yolda insan nerede duracağını iyi bilmeli ama o yer neresi? Duyun'un anlattıklarından kafası sersemlemiş, ruhu bulanmış olan Jamon, oyunlar evinden çıktığında Dehamar'ı görmek, bir an önce Kaora'yı bulmak istedi. Katilin gözünden gördüğü rüyalar ilk kez bir başkasının ağzından doğrulanmış, zamanında Ümmâ'dan alamadığı işaretleri bugün Duyun'dan duymuştu. Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Bunca yıl kendi gömülü duran korkunç bir sırrın varlığıyla yaşamış olabilir miydi? İçi çalkalanıyor ama dalgalarla boğuşan yönsüz bir sandal gibi hiçbir kıyıya varamıyordu. Bunca yıl onca dava çözmüş zihninin ilk kez bu davada hayallerle bulanıklaştığını, yön kaybına uğradığını hissediyor. Şimdi Dehamar'ı bulsa ne soracaktı ki ona? Neyi doğrulatmış olacaktı? En iyisi sıradan bir sohbet havasında konunun kendilerini nereye götüreceğini görmekti. Dehamar'ın günün önemli bölümünü kırda kelebek defterlerinin sergilendiği galeride geçirdiğini biliyordu. Önce oraya uğradı, henüz gelmediğini söyledi. Bunun üzerine kaldığı eve gitti. Tam o sırada kapıda nöbetini devretmekte olan görevli Dehamar'ın güvenlik sarayından çağrıldığını söyledi. Gideli çok olmuştu, dönmek üzere olabilirdi. Bir an duralayan Jamon, içeride bekleyebilir miyim diye sordu. Sesinin tonundan bunun bir soru olmadığı, yalnızca onaylanmayı beklediği anlaşılıyordu. Arduvaz çakılı taş avluyu geçerek evin Dehamar'a ayrılan özel bölümüne girdiğinde her zamanki alışkanlığı elinde olmaksızın bir kanıt arar gibi bakıyordu etrafa. Tesadüfen de olsa bulacağı herhangi bir şeyin tahmin edilemeyen kapılardan birini açacağını seziyordu. Ne zaman gizlice birinin evine girse ya da sahibin orada bulunmadığı bir odaya tıpkı çıplak tepeler karşısında duyduğu gibi belirsiz bir cinsellik duygusu yoklardı içini. Gene öyle oldu. Gizlin uyandırdığı insansız, kimliksiz bir cinsellik incecik bir buhur gibi bedenini sarmaladı. Bir süre ortalıkta amaçsızca dolandıktan sonra pencere önündeki yumuşak koltuğa gömülüp görüştükleri gün Dehamar'ın uğradığı saldırıya ait anlattıklarını tıpkı eskiden alınmış bir ifadeyi yeniden gözden geçirircesine bütün ayrıntılarıyla hatırlamaya çalıştı. Karanlığın ağında gözüne takılanlar, bütün bu olanlar için duyduğu açıklama gereksinimini karşılamaya yetmiyor. Ne yapsa elinin altında gözünün önünde duran bir kanıt görmezden geldiği duygusundan kurtulamıyordu. Nedense Dehamar'ın anlattıkları adeta kendi de oradaymış gibi tanıdık gelmişti ona. Geçmişte gördüğü bulanık rüyalardan kalmış belli belirsiz parçalar onlarla örtüşerek zihninde uçuşuyordu. Kendi düşünme gücünü aşan bir şeylerin tutsağı gibi hissetmeye başlamıştı. Şu son günlerde üst üste gelen tuhaf durumlar nedeniyle sağduyusunu tamamen yitirmekten korkuyordu. Zihinsel hastalıkların birleştirici unsurunun korku ve şüphe olduğunu bilmez değildi. Oysa şimdi ikisinin birbirine kenetlendiği, tehlikeli bir zeminde yürüdüğünü hissediyor, kaçmak yerine adımlarını sağlamlaştırmak gerektiğini biliyordu. Oturduğu pencere önündeki koltuğun arkası kapıya dönüktü. İçerilerde açılan bir kapıdan küflü serinliğiyle tehlike habercisi ince bir rüzgar esmişti sanki. İnsanın arkasına sinsi adımlarla yaklaşan birinin varlığını sezdiği anlarda duyulan keskin ürperti yokladı etini. Hemen dönüp bakmadı ardına. İçeri süzüldüğü hissine kapıldığı o şeyin biraz daha yaklaşmasını bekledi. Ardına döndüğünde kaçacak fırsatı olmamalı, yüzünü görebilmeliydi. Dehamar'ın kendisini görmek istediği söylendi. Rahat bir soluk aldı Tauro. Odaya girdiğinde buraya tekrar çağrılmış olmaktan duyduğu hoşnutsuzluk ve sitem yüzünden apaçık okunuyordu. Sanki ilk fırsatta çıkışacak gibiydi. Doğrudan konuya girip her iki taraf için de zaman kazanmak istedi Tauro. Elindeki resmi ona gösterdi de ama gözle görülür biçimde irkilerek evet buydu dedi. Uzun boylu düşünmemiş, belli ki gördüğü resim belleğin duygularını bir anda harekete geçirmişti. Biraz daha genç hali olmalı bu dedi. İlk tepkisini atlattıktan sonra bakmayı sürdürdüğü resimde sanki yalnızca katili hatırlamıyor, geçen gün gördüğü Jamon'la olan benzerliğini de tartıyordu. konu zaten apaçık belliymiş gibi benzetmekte haksız mıymışım diye sordu, tavra ses çıkarmadı. Neler düşündüğünün anlaşılmaması için yeniden zırhlandırmıştı yüzünü. Issı olmayan bir gülümsemeyle karşılık vermekle yetindi. Bu resim daha önceki gelişimde var mıydı sizde peki? Yanıt verip vermemek konusunda bir an duraladı tavra. Haklı ve yerinde bir soruydu bu. Doğruyu söylemek, karşılık vermek, yanıtlamak istemeyeceği yeni sorulara yol açabilirdi. Geçen girişinizde göstermemiştik size değil mi diye geçiştirici bir karşı soruyla savuşturdu. Hemen ardından buraya çağrılmasının tek nedeninin bu resim olmadığını ima ederek çok daha önemli bir sorunları olduğunu ve açıklayamayacağı nedenlerle kaldığı yeri hemen değiştirmek istediklerini söyledi. Bu yalnızca kendisinin kararı olduğu halde çoğul konuşmaktan çekinmemişti. Varılan noktada her türlü olasılığı gözlerine alması gereken bir güvenlik yetkisi olarak bu hakkı kendine görüyordu. Bu değişiklikten kimsenin haberi olmamalıydı. Gönül alıcı bir dille kendisinden biraz daha sabır ve anlayış beklediklerini belirtti. 3 güne, yalnızca 3 güne ihtiyaçları vardı. Neden 3 gün dendi kendisi de bilmiyordu o an. Amacı Dehamar'ı oyalayarak zaman kazanmaktı aslında. Ama sonradan düşündüğünde 13 dolunaylı gecenin 3 gün sonra olacağı geldi aklına. Belli ki yazgının hızlandırılmış kanatları söyletmişti bunu ona. Şu sıralar gökyüzünde uçman kuşlardan biri görünmüş olabilir miydi? Tarun çağırttığı Bendak'ı takiple görevli genç polis gelmiş, bilgi vermek üzere dışarıda hazır bekliyordu. Dehamar'a kendisini biraz yalnız bırakacağını söyleyerek odadan çıktı. Jamie'nin hala ortalarda görünmemesi canı sıkıyor ama tam olarak ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Pepcomoc'tansa hala bir haber yoktu. Tavrın talimatı üzerine kendisini araştırma odasında bekleyen Tusseneaf denen yaşlı adamı takiple görevli genç polis, onun o gün buradan çıktıktan sonra kaldığı handan ayrılıp Ulsan Game adlı kadının kaldığı kent dışındaki bir hana yerleştiğini söyledi. Saklanmak mı istemişti? Belki artık kolay bulunmak istemiyordu. Paniğe kapıldıysa neden kendi kenti tamamen terk etmemişti? Buraya gelip Jamie'nin sormuş olmasının kuşku uyandırdığını düşünüp bir tür önlem alma gereği duymuş olabilir miydi? Genç polisin getirdiği haberler bu kadarıyla kalmıyordu. Asıl haber Abraxa ile ilgiliydi. Woh Zek'in çoğalttığı resmi gösterdikleri Kuytu Sarnıçan'ın nöbetçisi bu kişinin burada kaldığını ama başka bir adla kayıtlı olduğunu söylemişti gelenlere. Bu ad ellerindeki listedekilerle örtüşmeyen tamamen yabancı bir addı. Belgesinde Womakalı olduğu yazıyordu. Taulu Tutsuneaf ile Abraxa'nın aynı anda kalmaları bir rastlantı olabilir miydi peki? Oranın kentin en büyük hanı olması bu tesadüfü mümkün kılıyordu tabii. Taura birkaç adamının hana yolcu gibi yerleşmesini ve gördükleri andan itibaren Abraxa'yı adım adım izlemelerini söyledi. Gizlilik içinde yürütmesi gereken çok özel bir hareketti bu. Diğer polisler dahil olmak üzere kimse hiçbir konuda bir şey söylememelerini tembihledi. Sonra dönüp bugün Jamie'ni gören olup olmadığını sordu odanın uzak köşesindekilere. Dehamar'ı korumakla görevli polislerden biri kendisinin nöbeti devrettiği sırada Jamie'nin oraya geldiğini ve Dehamar'ı beklemekte olduğunu söyledi. Tavranın içi bir anda alev aldı. Dehamar'la yeniden konuşmak istemesinin ne gibi bir nedeni olabilirdi? Tahminleri doğru muydu? Doyun'un anlattıkları, Jamie'nin içine bir şeyleri ateşlemiş, kendince yazgının kanatlarını hızlandırmaya karar vermiş olabilir miydi? Dehamar'ın şimdi odasında bekliyor olduğunu bilmese şu aldığı bilgi karşısında dehşete kapılabilirdi. Şu kibirli genç şairi ancak korkutarak yönlendirebileceğini anlamış bulunan Tauro odasına geri döndü. Güya saklamaya çalışıyormuş göründü, bir telaşla girdi. Bugün bir tehlike atlatmış olduğunu ima ederek onun derhal başka bir güvenli eve yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Başında bekleyen güvenlik görevlilerinin sayısını artırmanın durumun ciddiyetini konusunda Dehamar'ı ikna edeceğinden emindi. Bu sırada genç polislerden birini Jamie'ni Dehamar'ın evinden çağırmak üzere gönderdi. Bugün hiçbir polis eve gitmeyecek, evine gitmiş olanlar da geri çağrılacaktı, gerekirse burada yatılacaktı. Dehamar'ı durumun vahametine ikna edip gönderdikten sonra o sırada güvenlik sahasına dönmüş olan Pepcomoc'u kuytu bir köşeye çekerek kendince yöntemlerini sorgulamaya başladı tavra. Ortada kuşkulu bir durum olduğunu kavramış bulunan Pepcomoc nasıl davranması, ne söylemesi gerektiğini bilemiyordu. Başta konunun bugün Kohara'ya yaptığı gizli ziyaretle ilgili olduğunu sanıyordu ama bir süre sonra sözün anlam veremediği biçimde Jamie'nin etrafına döndüğünü hissedince iyice kabuğunu çekilip sindi. Dışarıda gözle görülür hareketli bir koşturmaca vardı. Jamie ortalıkta yoktu ve her ne kadar öyle görünmese de kendisi burada bir zanlı gibi sorguya çekiliyor. Jamie hakkında dolaylı sorular soruluyor. Jamie'ı görmeden bugün Kore'ye yaptığı ziyaretten kimseye söz etmemesi gerektiğine karar verdi. Nedense içinden bir ses böyle yapmasını söylüyordu ona. Jamie'dan gizlediği Abraxa'nın resmine karşılık şimdi Tavra'dan bu ziyareti saklayarak en azından içinin adalet terazisine eşitlik sağlamış olduğuna inanıyordu. 45. ayrımın sonu, sayfa 529.